Ayrım 12.
7 Temmuz'da Kayseri'de Türkiye'nin artık görmeye alıştığı provokasyonlardan biri daha yaşandı. İki cami ile İmam Hatip Okulu'nun yakınında bomba patlatıldı ve doğal olarak Kayseri karıştı. Müslüman kimliği yerini komandolara bırakıyordu. Partisinin adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştiren Alparslan Türkeş, ne yapılan saldırılarla ne de komando kamplarıyla bir ilgilerinin olmadığını açıkladı. Ancak gazeteler Alparslan Türkeş'in Mudanya'da 35. komando kampını açtığını, her bir komandoya yemek ve yatma dışında 350 bin TL maaş verdiğini yazıyordu. Dipnot, akşam 27.09.1969. Solcu öğrenci Taylan Özgür'ün 23 Eylül 1969'da vurularak öldürülmesi üzerine İstanbul'daki bazı alt rütbeli subaylar bildiri yayınlayarak gençliğe sıkılan kurşun Mustafa Kemal'e sıkılıyor dediler. Gazeteci Can Ataklı, Taylan Özgür'ün öldürülüşünü nasıl gördüğünü 17 Ocak 1999 tarihli Sabah gazetesindeki köşesinde yazdı. Annem babamla birlikte Beyazıt tarafından Kapalı Çarşı'ya gidecektik. O gün meydan çok kalabalıktı. Çünkü birkaç gün önce Türk Milli Talebe Birliği'nde yaptığı bomba elinde patlayan Mustafa Bilgi adlı sağcı öğrencinin cenazesi vardı. Bu nedenle de Beyazıt meydanı çarşaflı, türbanlı kadınlar ve sakallı, cübbeli erkeklerle doluydu. Biz o zaman Marmara Sineması olan binanın girişinde durup uzaktan kalabalığa bakıyorduk. Tam o sırada önümüzde otobüs durağında siyah renkli bir otomobil durdu. İçinden 2-3 kişi fırladı. 1,5 metre kadar önümüzde yürüyen iki kişinin üzerine çullandılar. Bunlardan biri zorla otomobile bindirildi ama bu kişi otomobilin diğer kapısından çıktı. Arkasından biri ceketinin yakasını tuttu, ceket ve gömlek yırtılarak gencin üzerinden sıyrıldı. Gencin üzerinde sadece kırmızı bir atlet kaldı. Koşmaya başlayan genç yolu ayıran demir bariyerin üzerinden tam atlayacakken yine 2 metre önümüzde duran gri takım elbiseli biri elinde rulo olarak tuttuğu gazeteyi kenara bıraktı. İçinden çıkan silahı kaçan kişiye doğru yöneltti, nişan aldı. Mantar tabancası patlar gibi bir ses çıktı. Kaçan genç yere yığıldı. Birileri koşup onu aldılar ve bir cipe bindirip götürdüler. Akşam radyo haberlerini dinliyorduk. Spiker bugün Beyazıt Meydanı'nda çıkan silahlı çatışmada Taylan Özgür adlı otlu öğrencisi vurularak öldürüldü. Taylan Özgür'ün üzerinden 2 tabanca çıktı deyince donup kaldık. Çünkü öldürülen Taylan Özgür'ün üzerinde silahı yoktu. Çatışma çıkmamıştı, sadece tek bir el ateş edilmişti. İlk kez bir öğrenci liderinin sokak ortasında üstelik resmen öldürülmesi, Türkiye'nin yakın geleceğini etkileyecek baskı tehdit döneminin habercisiydi. Küçük rütbeli subaylar siyasi gelişmelerden duydukları rahatsızlıkları dile getirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kodlanması hayli karışıktı. Ve MİT Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki her gelişmeyi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bildiriyordu. Genelkurmay eski başkanı Sunay'ın onayladığı raporlar Başbakan Demirel'e gidiyordu. 1969 yılında bir gün MİT'in verdiği rapor doğru çıktı. Başbakan Demirel'e gelen MİT yazısına göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural bir darbeyle yönetime el koyma hazırlığı içindeydi. Başbakan Demirel hemen köşke Sunay'a koştu. Çankaya'daki zirvede Cevdet Sunay evet dedi ve ne önerirsiniz diye sordu. Genelkurmay eski başkanının yanında olduğunu gören Demirel, yapacağımız iş basit, Genelkurmay Başkanı Tural'ı hemen emekliye sevk edip yerine başka birini getireceğiz dedi. Türkiye tarihinde ilk kez darbeye kalkıştığından kuşkulanılan bir genelkurmay başkanının yasal yollardan tasfiye edilmesi gündeme geliyordu. Demirel, Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na bir kararname hazırlattı. Bakanlar Kurulu toplandı, Başbakan Demirel kabine üyelerine, şimdi üstü açık bir kararname gelecek, hepiniz imzalayacaksınız. Üstünü daha sonra biz usulüne uygun doldurup gerekeni yapacağız dedi. 7 dakikada imzalar tamamlandı. Başbakan Demirel, Müsteşarı Munis Faik Ozansoy'la kararnameyi köşke Cevdet Sunay'a gönderdi. 27 Mayıs ihtilalinin Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, darbe yapma ihtimaline karşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural'ı emekliye sevk eden kararnameyi onayladı. Yeni Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bağlılığıyla tanınan Orgeneral Memduh Dağmaç'tı. Başbakan Demirel, Orgeneral Dağmaç'ı Genelkurmay Başkanlığı'na getiren kararnameyi imzaladığı 11 Mart 1969 tarihinde demokratik rejime bağlı subaylar da varmış sevincini yaşıyordu. Ne var ki MİT Müsteşarı Fuat Doğu kaynaklı Tural Operasyonu'nun aslında Sunay Dağmaç Kliye tarafından düzenlendiğini bundan 2 yıl sonra 12 Mart 1971 tarihinde anlayacaktı. Başbakan Demirel'in bilmediği tarihi bir gerçek daha vardı. 1946 seçimlerinden sonra İsmet İnönü'nün seçimlere gitmeyeceğini düşünen DP yanlısı bazı subaylar Ankara ve İstanbul'da cuntalar kurmuşlardı. İstanbul'da Yıldız Harp Akademileri grubu içinde Tuğgeneral Cevdet Sunay ile Kurmay Yarbay Memduh Dağmaç da bulunuyordu. Bu grup gizli toplantılarını Mah'ın Parmakkapı'daki lokalinde yapıyordu. Dipnot. Ayrıntılı bilgi için bakınız Abdi İpekçi Sami Coşar, İhtilalin İç Yüzü, İstanbul 1965. Bir dönemin Cuntacı ekibi Cevdet Sunay ve Memduh Damat, şimdi kendilerini devirecek bir hareket olmaması için MİT Müsteşarı Fuat Doğu aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni izliyordu. Ve 27 Mayıs'ın albayları tek tek tasfiye ediliyordu. Balon operasyonu son roundlardan biriydi. Dipnot. Ağustos 1970'teki Yüksek Askeri Şura'da 56 general ve 516 albay emekliye sevk edildi. Bunların arasında 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Kemal Atalay da vardı. Demirel Atalay'a Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı söz vermiş ama bunu başaramamıştı. Onun yerine bu göreve kitabın ilerleyen bölümlerinde yakından tanıyacağımız Faik Türün atandı. Sunay Tağmaç ikilisi istedikleri değişikliği yapmışlardı. Balon Operasyonu. Neydi bu balon operasyonu? En kısa anlatımla MİT'in Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 9 Martçılar diye bilinen Cunta'ya ajan sokup toplantılarını kaydederek hazırladığı bir dosyaydı. Peki MİT'in izlemeye aldığı 9 Mart Cuntası ne istiyordu? Atatürk'ün başlattığı ulusal kurtuluş devrimi yarı yolda bırakılmış ve yolundan saptırılmıştır. Türkiye'de yapılacak devrim yarım kalmış Atatürk devrimlerini tamamlamaktır. MİT 1967'den 1971'e kadar uzanan bir süreç içinde cuntasal olayları ve gelişmeleri izleyen bilgileri dosyalamış, bir raporla ilgililere sunmuştu. Dipnot. MİT ihtiyaç gösterdiği için bünyesi içindeki daire başkanlıklarına ek olarak 7. bir başkanlığı, Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı'nı 1971'de kurdu. Balon dosyasının bilgileri MİT'in 9 Martçıların arasına soktuğu ajan olan Fakülteli Kod adlı İktisat Fakültesi asistanlarından Mahir Kaynak'tan alınmaktaydı. Dosyanın izlenmesi görevi ise o zamanlar genç bir eleman olan halen MİT Müsteşar Yardımcısı Miktat Albay'a verilmişti. MİT ajanı Mahir Kaynak 9 Martçıların arasına nasıl sızdığını şöyle anlattı. Türk devrim ocaklarına gelip giden Cemal Madanoğlu'nun yeğeni Hızlı Kaçar, beni 27 Mayıs'ın ünlü komutanlarından Cemal Madanoğlu ile tanıştırmak istedi. Kabul ettim. Ben o zaman Türk devrim ocaklarının başkan yardımcısıydım. Madanoğlu ile yan yana gelince bana cuntaya girmemi teklif etti, ben de kabul ettim. Karnıma teypi koyup sırtımda da anteni vardı, konuşmaları kaydederdim. Toplantılar genellikle Madanoğlu'nun evinde olurdu. Bazen de İlhan Selçuk'un. Yıl 1966 filan, Madanoğlu beni herkese tanıştırdı. Referansım Madanoğlu olduğu için kimse benden şüphelenmiyordu. İşin bence mükemmel yanı, ilk yıllarda Hiram Abbas gibi kontr espiyonajdaki arkadaşlar benim ajan olduğumu bilmiyorlardı. Beni de cuntacı sanıp takibe bile almışlardı. Ama işin içinde iş vardı. MİT'in Cumhurbaşkanı Sunay'a, Başbakan Demirel'e ve Genelkurmay Başkanı Tağmaç'a verdiği bu bilgiler, komuta kademesindeki 9 Martçı Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'a da gidiyordu. Muhsin Batur 27 Mayıs'ta Adnan Menderes'i Eskişehir'den Ankara'ya getiren Eli Thompson'lu albay olarak o günün gazetelerinde resminin çıkmasıyla ün kazanmıştı. Ordu içinde solcu diye biliniyordu. Dipnot. Muhsin Batur zaten emekli olduktan sonra kontenjan senatörü oldu ve CHP'ye girdi. 12 Eylül'den önce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Daha sonra SHP'ye de üye oldu. Ancak partililer tarafından darbecilikle itham edilince istifa etmek zorunda kaldı. 1999 yılında vefat etti. Yani MİT tarafından izlenen 9 Martçı generaller izlendiklerini biliyorlar, haklarında yukarıya ne bilgi gittiğini anında haber alıyorlardı. Mahir Kaynak bu gizli istihbarat savaşını şöyle değerlendiriyor. Garip bir oyundu aslında hepsi. Ben bilgileri MİT'e aktarıyorum, MİT bilgileri dosya haline getirip MGK'ya sunuyordu. MGK'daki paşalar da bilgileri tekrar Cunta'ya veriyordu. MGK içinde Cunta'ya bilgi sızdıran bana göre Muhsin Batur'du. Cumhurbaşkanı Sunay'ın Muhsin Batur'u sevdiği ve koruduğu biliniyordu. Batur 1968'de Kor Generalken Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tanseli eleştiren uzun bir şikayet mektubunu Sunay'a göndermişti. Daha sonra da Sunay ABD'ye yaptığı resmi ziyaretteki heyete askeri danışman olarak Batur'u almıştı. MİT Müsteşarı Fuat Doğu balon operasyonu dosyasını MGK'ya sunmadan önce Sunay'a vermiş, tabii oradan da Batur'a gitmişti. MİT raporunun MGK üyelerine açıklandığı gün Muhsin Batur balon operasyonu dosyasını çoktan okumuş, yanıtını bile hazırlamıştı. Tarih 20 Ocak 1970. Yer Marmara Köşkü, yani Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde MİT'in hizmetine verilen bina. Katılanlar Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve MGK'nın o gün hasta olan Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç hariç asker ve sivil üyeleri. Cumhurbaşkanı Sunay toplantıyı açtı. MİT Müsteşarı Kor General Fuat Doğu ve ekibi ordu içindeki cuntalarla ilgili balon operasyonu hakkındaki uzun sunuşlarını yaptılar. Sunay başka söz isteyen olup olmadığını sorunca suçlananlardan Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur söz aldı. Demokrasiye bağlılığı konusunda geçmişten örnekler verdikten ve Talat Aydemir'in ihtilal girişiminde bulunduğu 21 Mayıs'ta Ankara üzerinde havadan attırdığı bildiriyi okuduktan sonra şöyle dedi. Dipnot: Türk milletince kabul edilmiş olan anayasamızın meclis ve hükümet tarafından ihlal edildiği hususunda millet çoğunluğu vicdanında bir kanaat belirmediği müddetçe, ufak veya büyük olsun hiçbir zümre veya kuvvetin meşru düzeni bozmaya hakkı olmadığına inanmış biz havacılar, bu gibi hareketlere tevessül edenlere karşı aynı kanı ve aynı üniformayı taşıdığımız halde silahla karşı koymaya azimliyiz. Türk milletinin geleceğini şahıs ve isteklerimizin üstünde tutarak arzularınızdan sarf-ı nazar etmenizi ve kardeş kanı dökülmesini önlemenizi son defa hatırlatırız. 1. Hava Kuvvetleri Komutanı, ayrıca Marmara Köşkü'nde yaptığı konuşmanın tam metni içinde bakınız Muhsin Batur. Anılar ve Görüşler Milliyet Yayınları Temmuz 1985 sayfa 148-172. MİT Başkanı'nın açıkladığı balon projesi meselesinin tamamen yabancısı değilim. Orhan Kabibay, Ekrem Acuner ve Mucip Ataklı gibi bazı kimseler 1,5-2 yıl evvel benimle de temas aradılar. Kendilerini ihtilal için ortamın müsait olmadığı ve esaslı bir sebep bulunmadığı, Türkiye'yi dış dünyada desteksiz bırakacağı, ekonomik bir felakete yol açacağı ve eninde sonunda yine demokratik rejime dönüleceği gerekçeleriyle reddettim. İnanılacak gibi değildi. Kendisine güvenip ihtilal için fikrini soran meslektaşlarını Muhsin Batur, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MİT Müsteşarı'na isim isim söylüyordu. Sonra ne oluyor? Batur'a güvenen Ekrem Acuner'in dokunulmazlığı 20 Temmuz 1970'te kaldırılıyordu. Gerekçesi ihtilal hazırlığı. Acuner 23 Temmuz 1970'te yaptığı basın toplantısında MİT'in şahsıma tevcih ettiği bir komplo ile karşı karşıya kaldığımı anladım diyordu. Neyse, toplantıya dönelim. Toplantının ikinci versiyonu. Balon operasyonu olayını Demirel'den naklen anlatan gazeteci Cüneyt Arcıyüre'ye göre ise Fuat Doğu Cunta'nın ordu üst kademeleriyle ilişkileri olduğunu belirttiğinde Muhsin Batur kimi kastediyorsunuz diye çıkış yapmıştı. Fuat Doğu sizsiniz dedi. Somut soruya somut yanıttan sonra Muhsin Batur demokrasiye bağlılığını kanıtlayan geçmişteki eylemlerinden söz etti. 22 Şubat darbe girişiminde uçaktan attığı demokrasiyle ilgili düşüncelerini içeren küçük bildiriyi okudu. Batur anılarında Fuat Doğu ile ilgili olarak şunları da söylüyor. Ben o dönemde Fuat Paşa'nın bazı tutumlarını beğenmezdim. Birbirimize karşı biraz kapalıydık. Yıllar sonra kendisi Lizbon'da büyükelçi iken 7 gün süreyle geçmiş dönemin konularını görüştük ve tartıştık. O dönemde basına yansıyanı ve bende bıraktığı izlenimin tersine kendisinin doğru bir yol izlemiş olduğunu anladım ve takdir ettim. Ardından 24 Nisan 1970 günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında MİT Müsteşarı Fuat Doğu söz alarak yine aynı konuyu gündeme getirdi. Raporda suçlananlara Hava Kuvvetleri Komutanı Batur'un yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler de eklenmişti. Ama suçlamalar biraz yumuşatılmıştı. İhtilal hevesleri bilhassa Ankara'da artmıştır. Emekli General Madanoğlu, Doğan Avcıoğlu, Osman Köksal çalışma içindeler. Milli Birlikçi Ekrem Acuner de devrimci Kemalizm grubu olarak muvazzaf ve emekli subaylarla ilişki halindeler. Hıfzı Kaçar, Orgeneral Gürler ve Orgeneral Batur'la ihtilalin liderliği için temas aramış, bu istek reddedilmişti. Dipnot: Batur'a göre MİT bu muvazzaf ve emekli subayların adlarını da vermişti. Ayrıca kendisiyle Fuat Doğu'nun söylediği şekilde bir temas aranmamıştı. Muhsin Batur adı geçen eser sayfa 181. 9 Martçılar için önemli bir tehlike atlatılmıştı ama MİT junta toplantılarını izlemeyi sürdürüyordu. MİT kamuoyunda Madanoğlu Cuntası diye bilinen 9 Martçıların sivil kesiminin toplantılarını 19 Mart 1967'den 8 Nisan 1971'e kadar dinledi. Cuntacıların arasına sızdırılmış olan ajan Mahir Kaynak 4 yılda bir kısmı Ankara, bir kısmı İstanbul'da yapılan 61 gizli toplantıyı banda aldı. Madanoğlu ve arkadaşları 12 Mart'tan sonra bu bantlara dayanılarak yargılandılar. Belki de dünya istihbarat tarihinde bir rekor sayılabilecek olan bu dinleme olayının 4 yıl boyunca açığa çıkmamasının başlıca nedeni darbecilerin ve özellikle örgütün lideri emekli general Cemal Madanoğlu'nun Mahir Kaynağı'na son derece güvenmesiydi. Öyle ki bu güvenden emin olan Mahir Kaynak 24 Ekim 1969 tarihindeki toplantıyı annesinin evinde düzenlemişti. Hatta toplantıların dinlendiği yolunda aldıkları bilgilerin artması üzerine 24 Eylül 1970 toplantısına katılanlar ceketlerini çıkardılar ve üstleri arandı. Ama Madanoğlu herkesin üstünü Mahir Kaynağı aratmıştı. Dipnot, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 9/1973 tarihli iddianamesi, Madanoğlu Cuntası davası iddianamesi. Mahir Kaynak, karnındaki dinleme cihazıyla sırtındaki antenin yakalanmasından sağladığı bu güven sayesinde kurtulmuştu. Madanoğlu ekibi aralarında ajan olabileceğinden kuşkulanıyordu. Mahir Kaynak anlatıyor. Aslında junta benim içlerine sızdığımı daha ilk günden beri biliyordu. Beni bilmiyorlardı ama içlerinde ajan olduğunu biliyorlardı. Bir gün Sovyet basın ateşesi Doğan Avcıoğlu'nu ziyarete geliyor. Sohbet ederlerken dinlenmemesi için cebinden bir kağıt çıkarıyor ve kağıda içinizde ajan var, bilgilerinizi istihbarata veriyor diye yazıyor. Zaten bu nedenle şüphelendikleri Hayri Yalçıner adlı generali juntadan uzaklaştırdılar. MİT açtığı mektupları nasıl karıştırdı? 9 Martçılar bu nedenlerle toplantılarının ve ilişkilerinin deşifre olmaması için çeşitli önlemler alıyorlardı. Konuşmaların herhangi bir yolla kaydedilme olasılığına karşı kayıt cihazına parazit yaptırma amacıyla odanın orta yerinde radyo, teyp veya pikap gibi müzik aletleri çalıyorlardı. Bir takım nazik sayılan konularda konuşmak yerine kağıt kalem kullanıyorlardı. Ele geçmesi tehlikesi mevcut olduğundan çalışmalarında yazılı belge kullanmama kararına varmışlardı. O kadar ki ileride aleyhlerinde delil olmaması için okudukları gazetelerde bile iz bırakmamaya titizlik gösteriyorlardı. Dipnot, Devrim Dergisi'nin iki yazı işleri müdürlerinden biri olan Hasan Cemal anlatıyor. Ordudaki 30 Ağustos tayin terfileri gazetelerde yeni yayımlanmıştı. Ben de bu haberleri okurken bana yabancı olmayan bazı subay isimlerinin altını çizmiştim. Doğan Bey, Avcıoğlu, görünce bozulmuş, aman bunu bir daha yapma deyip gazeteyi bana imha ettirmişti. Gizlilik esastı o günlerde. MİT hiç şüphesiz bazı yerleri dinliyordu. Örneğin o tarihlerde akşam gazetesinin Ankara temsilcisi olan İlhami abinin, Soysal, bürosunda bir iki tane minnacık mikrofon bulmuştuk. Hasan Cemal, kimse kızmasın kendimi yazdım. Doğan Kitapçılık, Şubat 1999, sayfa 37. Ancak bunun tek istisnası Cemal Madanoğlu'nun kadro örgütü başlığını taşıyan, örgütün tüzüğüyle Devrim Genel Kurulu başlığını taşıyan Devrim programıyla, Devrim Genel Kurulu Genel Başkanlığına Cemal Madanoğlu, Genel Sekreterliğine Doğan Avcıoğlu'nun atandıklarını bir toplantıyla yazılı olarak getirmiş olmasıydı. Madanoğlu'nun kendi el yazısıyla ve 1965 seçimlerinden arta kalan oy pusulalarının arkalarına yazdığı bu belgeler, daha sonra yargılanacakları davada karşılarına kanıt olarak çıkarılacaktı. Dipnot. Emekli General Madanoğlu 1965 seçimlerine İstanbul'dan bağımsız aday olarak girmişti. O seçimden kalan pusulaların arkasını müsvedde kağıdı olarak kullanıyordu. Devrim Dergisi mensupları MİT'in kendilerini nasıl izlediğini gökte ararken yerde bulacaklarını akıllarına bile getiremezlerdi. Türkiye İşçi Partisi'nin TİP İzmir İl Örgütü, Kasım 1970 ortalarında bir gün postadan gelen bir zarfı açtıklarında, içinde partinin genel merkezinden gelen bir yazının yanında başka bir yazı daha bulunduğunu fark ettiler. TC MİT Müsteşarlığı antetli kağıda yazılmış, iki yerinde çok gizli damgası bulunan ve İzzettin Cebe, Milli Emniyet Hizmetleri Başkanı Yardımcısı imzası bulunan yazıyı okuduklarında hayretten dona kalmışlardı. 4.mr.d.ix.şube.gr/30343574 Konu İbrahim Uzun hakkında Ankara 27 Ekim 1970 İzmir ve Bölge Dairesi Başkanlığına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı İbrahim Uzun imzasıyla Söke'den Doğan Avcıoğlu'na gönderilen mektubun bir sureti ilişikle gönderilmiştir. Mektupta Kuşadası İzmir Sahil Yolu Güzergahı'nın Demirel ailesinin büyük hissesi bulunduğu ve Şevket Demirel'in de yönetim kurulu başkanı olduğu bildirilen Kuştur tesislerinin hazine arsası üzerine kurulmuş olduğu belirtilerek Doğan Avcıoğlu'nun bu haberleri piyasaya sürmesi, böylece Demirellerin yıpratılmaya çalışılmasının sağlanması istenmektedir. Nitekim Devrim Gazetesi'nin 20 Ekim 1970 tarih ve 53 sayılı nüshasında bu mealde bir yazı neşredilmiştir. Mezkûr şahsa daha evvel de mektup yazdığı anlaşılan İbrahim Uzun hakkında gerekli incelemenin yapılarak ideolojik durumu, temas ve faaliyetler hakkında derlenecek bilgilerin gönderilmesini rica ederim. Dipnot, Devrim Dergisi 22 Aralık 1970. İşin aslı şuydu. MİT devrime gelen mektupları açıyor, bir fotokopisini alıp aslını tekrar sahibine gönderdikten sonra gereğini yapıyordu. Hesap uzmanı İbrahim Uzun, Demirellere ilişkin yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak yaptığı incelemeleri bir mektupla devrim başyazarı Doğan Avcıoğlu'na göndermişti. Bu mektup Avcıoğlu'na varmadan önce MİT tarafından açılmış, kopyası alınıp aslı yeniden dergiye gönderilmişti. Bu arada MİT İzmir Bölge Başkanlığı'na Uzun'un ideolojik durumu hakkında bilgi toplanması için bir talimat yazılmıştı. Ama MİT tipin mektuplarını da açıyordu. Tip Genel Merkez'in İzmir örgütüne gönderdiği bir yazı okunduktan sonra yerine gönderilirken bir yanlışlık yapılmış. MİT'in İzmir bölgesine gönderdiği İbrahim Uzun'la ilgili talimat da bu zarfa konmuştu. İşin dibi kurcalanınca daire başkan yardımcısı İzzettin Cebe'nin MİT'e aile boyu yerleşmiş olduğu ortaya çıktı. Cebe'nin kızları Nurdan ve Emel de MİT'te çalışıyorlardı. Ertan ve Taner Sürsal kardeşlerle evliydiler. Yanlışlığı Cebe'nin büyük kızı Nurdan Sürsal yapmıştı. Cebeler ile Sürsallar Bahçeli Evler son duraktaki blok apartmanlardan birinde altlı üstlü dairelerde oturuyorlardı. Sürsalların kız kardeşi de MİT'te tercüman olarak çalışıyordu. Rastlantı bu ya, Taner Sürsal mektupları açılan İbrahim Uzun'la meslektaştı. O da hesap uzmanıydı. Cebe'nin dalgın kızları için de ideolojik durum araştırması yapıldı, temiz çıktılar. Olayda komünist parmağı olmadığı anlaşılmıştı. Dipnot: Milli Emniyet Hizmetleri Başkanı Kurmay Yüzbeşi İzzettin Cebe hakkında müsteşara yakınlığı nedeniyle bir soruşturma açılmadı. 12 Mart'tan sonra Sadi Koçaş aleyhinde yazılan imzasız mektup olaylarına da adı karıştı, ondan da kurtuldu. Ama Nurettin Ersin'in müsteşarlığa gelmesinden sonra MİT'ten tasfiye edilenlerin arasındaydı. Bir de şu anlaşılmıştı, MİT Demirel ailesini yıpratma faaliyetlerine karşı da istihbarat yapıyordu. Haberleşme özgürlükleri çiğnenen Devrim ve Tip, MİT'i ve PTT'yi dava ettiler. Olay TBMM'de gündem dışı konuşmalarda dile getirildi. Dipnot: TBMM Tutanak Dergisi 27/1997. Yerin kulağı var diye düşünen 9 Martçılar başka bir önlem olarak da sivil kesimin ilişkide olduğu komutanlara kod isimleri vermişlerdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Selim Bey. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, Yavuz Bey. Kor General Atıf Erçıkan, Erçil Bey. Tum General Celil Gürkan, Nuri Bey. Hava Tuğ General Aydın Kirişoğlu, nokta nokta nokta. Darbenin dönüm noktası 9 Mart. 9 Martçılar başarıya ulaşsalardı bu isimlerden Faruk Gürler Devlet Başkanı, Muhsin Batur Başbakan, Celil Gürkan Başbakan Yardımcısı, Atıf Erçıkan Genelkurmay Başkanı, Aydın Kirişoğlu Devrim Konseyi Genel Sekreteri olacaktı.